Ayrım 7. Yalan, Tahsin Yücel. Sayfa 63. Böylece Refika Hanım geleneksel tüllü şapkasını, geleneksel karatay yörünü ve dantel yakalı ak bluzunu bir kez daha giydi. Yusuf Aksu bu önemli gün için özel olarak yaptırtılan lacivert giysisini, tıpkı ilk kez kolejin yolunu tuttukları günkü gibi, anne önde oğul arkada, Enis Bey'in kocaman Kadillağından inip Edebiyat Fakültesinin kapısına yöneldiler. Ne var ki Refika Hanım yıllar öncesinin giysisiyle belirli bir değişmemişlik yanılsaması yaratabilse bile, Yusuf Aksu yeni ve çok sevdiği bir soyadıyla, ama burada da kalçalarına sonradan iğreti bir biçimde takılmış gibi görünen incecik bacaklarının üstünde şimdiden kamburlaşmış bir sırtla, çiçeği burnunda bir üniversiteliden çok oradan oraya koşan gürültücü öğrenciler arasında yaşamaktan bıkmış geçkin bir hocayı andırıyordu. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde sınıfa ilk girişinde kürsüye kurulmak yerine sıralara yönelmesi yeni sınıf arkadaşlarını şaşırttı. Sonraki günlerde sabahları fakülteye benzerlerini ancak filmlerde gördükleri kocaman arabayla gelmesi, öğleleri büyük bir olasılıkla karnını doyurmak için en az yarım saat süresince camlarından içi görünmeyen bu arabada kalması, çevresinde yoğun bir gizlem havası yaratarak başka bir gezegenden gelmiş bir yaratık gibi görülmesine yol açtı. Sınıf arkadaşlarıyla konuşmaktan kaçınması, hatta onları görmezmiş gibi davranması da bu izlenimi arttırdı. Daha çok uzaktan izlediler onu. Kısa bir alışma döneminin ardından usul usul yanına yaklaşarak kendisiyle konuşmayı deneyenler olduysa da, tek sözcüklük yanıtlarından ölümlülerle dostluk kurmaya istekli olmadığı sonucunu çıkararak geri çekildiler. Ama fazla yorgun ve fazla yaşlı görünmesi, dolayısıyla içlerinden biri olmaması nedeniyle tutumunu pek de aykırı bulmadılar. Tam tersine zaman zaman kendisine yöneltilen sorulara, o herkesi derinden etkileyen sesiyle, soruldukları dile göre yanlışsız ve vurgusuz bir İngilizce ya da Türkçe ile verdiği kısa ve kesin yanıtlarla hocaları şaşkına çevirmesinden, olağan dışı bir öğrenci karşısında bulundukları, bugün sınıfta sözü edilen bir kitabı ertesi gün çantasından çıkararak bir yandan okuyup bir yandan satırların altını çizmesine bakarak bulduğu yanlışları düzelttiği, dolayısıyla İngiliz dilini ve edebiyatını, İngiliz uyruklular da içinde olmak üzere, tüm hocalardan daha iyi bildiği sonucunu çıkardılar. Böylece Yusuf Aksu'ya Amerikan Koleji'nde verilen adı bu kez de onlar koydular. Eski sınıf arkadaşlarından biriyle karşılaşan bir öğrenci, kolejde de aynı takma adı taşıdığını ve dil konusundaki özgün görüşleriyle tanındığını öğrendi. Bu arada ister istemez Yunus'tan da söz edildiğinden, ya anlatan iyi anlatmadığı ya dinleyen iyi dinlemediği için Yusuf Aksu'nun kimliği büyük ölçüde unutulmaz arkadaşının kimliğiyle karıştırıldı. Sonuçta İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün birinci sınıf öğrencileri yaşlı arkadaşlarına kolejlilerinkinden çok farklı bir gözle bakmaya başladılar. Bir yandan dil konusunda ürettiği sanılan kuram kırıntılarını yalan yanlış demeden tüm fakülteye yayarken, bir yandan da kolejdeki sınıf arkadaşlarınınkinin tersine bir yönelişle olağan dışı öğrenci etkinliklerini gurur ve hayranlıkla izlediler. O da kendilerini hiçbir zaman düş kırıklığına uğratmadı doğrusu. Bununla birlikte Yusuf Aksu yeni durumundan hiç de hoşnut değildi. Fakültede birkaç tutarsız ders dinlemek için haftanın 5 günü tatsız bir kalabalık ortasında sürüklenmek zorunda olmanın sıkıntısı bir yana, her konu en iyi ansiklopedilerde işlendiğine göre yapılabilecek en iyi öğrenimin İngilizcesini kusursuzlaştırmasını sağlayacak bir öğrenim olduğu düşüncesiyle girdiği bu bölümde, çelişkin bir biçimde bir yandan verilen yabancı dil bilgisinin geldiği kurumda öğrendiklerinin çok gerisine düştüğünü, Öbür yandan hocaların okunmasını istediği kitapların, en büyük ansiklopedilerin, en çetrefil maddelerinden bile daha karışık olduğunu, bu da yetmiyormuş gibi zaman zaman mantığına da, o güne dek Yunus'tan öğrendiklerine de ters düşen şeyler anlattıklarını, bu konuda hocaların da kitaplardan geri kalmadığını görerek kendi kendini yiyordu. Konuşmayı öteden beri sevmediğinden, başlatabileceği bir tartışmanın nereye varacağını da bilmediğinden, tüm dersleri hiç sesini çıkarmadan dinliyor, benimsemese de belleğine yerleştirmeye çalışıyordu. Ama bölümdeki ikinci yılının ilk günlerinde, herkesin yerine yerleşip hocayı beklediği bir sırada, sınıfa kucağında bir sürü kitapla gencecik bir hanım girip kürsüye yönelince Yusuf Aksu neye uğradığını bilemedi. Bu kadın şaşırtıcı bir biçimde Canan'a, dostunun ölümüne neden olan uğursuz kıza benziyordu. O gün bugün neredeyse tüm genç kadınlara içgüdüsel bir kin duymaktaydı. İşin içine Canan'a benzerlik de girince genç öğretim üyesini büyük bir hor görüyle dinledi. Ele aldığı konuyu kavramakta kendisi de zorluk çeker gibi görünüyor. Yapı, dizge, eş süremlilik, art süremlilik gibi bir takım bulanık kavramlar çevresinde dönüp duruyordu. Sonra sanki bilim köke inmek değilmiş gibi dilleri tarihe başvurarak açıklamanın neden yanıltıcı olduğunu örneklerle açıklamaya kalkınca Yusuf Aksu kendini tutamadı artık. Soru sorulmadıkça konuşmama alışkanlığını bozdu, parmak bile kaldırmadan "Siz bu söylediklerinize gerçekten inanıyor musunuz?" diye sordu. Genç öğretim üyesi şaşırdıysa da sarsılmadı, bu işin inanıp inanmamakla bir ilgisi bulunmadığını, çünkü açıklamaya çalıştığı kavramların büyük dil bilimci Ferdinand de Saussure'ün kuramının yöntemsel temellerini oluşturduğunu söyleyerek konuyu kapatacağını sandı. Ama Ferdinand de Saussure, Yusuf Aksu için ansiklopedinin on binlerce maddesi arasında birkaç satırlık bir maddeydi yalnızca. Buna karşılık, Yunus'tan dinledikleri hava ve su gibi doğal bulduğu şeylerdi. Yunus da her şeyi kökene, ilk kaynağa giderek açıklardı. Genç öğretim üyesi yeniden konusuna dönmeye hazırlanırken, o kararlı bir biçimde bu yollardan hiçbir yere varılamayacağını, bize gereken şeyin, örneğin kuş dillerinin çözümlenmesiyle başlayacak bir evrensel dil bilim olduğunu, bir Türk dil biliminin de ancak bu yola baş konulduktan sonra doğabileceğini kesinledi. Genç öğretim üyesi şaşırıp kalmıştı, büyük olasılıkla bir deliyle karşı karşıya bulunduğunu düşündü. "Siz dili nasıl tanımlıyorsunuz?" diye sordu. Yusuf Aksu sol elini yüreğinin üstüne bastırarak, Yunus'un hocalar ve öğrenciler karşısında kim bilir kaç kez yaptığı tanımı bir de kendisi yineledi. İnsanları yetersiz bir sözcük dağarcığının içine kapatarak aralarında gerçek bir iletişim kurmalarını önleyen yapay bir dizge. Canan'a benzeyen öğretim üyesi dudağında tuhaf bir gülümseme, hiçbir şey söyleyemeden şaşkın şaşkın dikilirken, o büyük dostunun ölümünden birkaç gün önce Nietzsche'de bulduğu bir gözlemi anımsadı. Öyle görünüyor ki dil yalnızca bayağı sıradan iletilebilir şeyler için yaratılmıştır. Kişi sırf konuşmakla bile bayağılaştırır kendini dedi. Canan'a benzeyen öğretim üyesi Nietzsche'nin düşüncesini saçma bulduğunu söyleyince de Yunus'un bir başka sözü geldi usuna. Bunu böyle anlamanız çok acı, benim için değil sizin için diye ekledi. Sınıf arkadaşlarının gözleri parlıyordu. Gerçek bir dil bilim kuramının doğumunda bulunmuş gibi bir duygu vardı içlerinde. Ama bu konuda pek de donanımlı olmadığı, aynı şeyleri yineleyip durmasından anlaşılan genç öğretim üyesi çabuk pes etmedi. Dilin bir bildirişimsizlik aracı olarak sunulmasına karşı çıktı. Savını doğrulayacak örnekler aradı. Fazla bir şey bulamadı. Sonra elindeki tebeşiri yere attı. ''Ne yaptım? Tebeşiri yere attım.'' dedi arkasından. ''Söylediğimi anlamayan var mı?'' diyerek gözlerini öğrencilere dikti. Öğrenciler konuşup konuşmamak konusunda duralarken, ''Yusuf Aksu, tebeşiri yere attığınızı söylemenize gerek yoktu, çünkü bunu hepimiz gördük.'' diye yanıtladı. Sınıfta zorlu bir kahkaha koptu. Dersin de sonu gelmişti. Öğrenciler Yusuf Aksu'dan çok daha genç görünen bu deneyimsiz hanımın gerekçelerini dinlemek bile istemediler. Buna karşılık biraz da hocalara duydukları öfkenin etkisiyle sınıfta, koridorlarda, kantinlerde, kahvelerde sürekli Yusuf Aksu'yu konuştular. Çok özgün görüşleri bulunan, gerçek bir düşünür, yerini ve zamanını şaşırmış bir araştırmacı olarak değerlendirmeye başladılar onu. Yusuf Aksu'nun özgün bir düşünür ve dil bilim kuramcısı olarak ünlenmesi, ille de bir rastlantıya bağlanacaksa, Yunus'la karşılaşmasını hiçbir zaman unutmamak koşuluyla, ilk rastlantının o rastlantı değil, bu rastlantı olduğu söylenebilir. Rastlantı gibi yüzeysel açıklamalar bir yana bırakılır da, kendi anlayışına uygun olarak olayların kökenine inilmek istenirse, onun dil bilim kuramcılığının bu küçük oluntuyla başladığını söylemek gerekir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, Yusuf Aksu o günlerde ne ünlenme tutkusuna kapılmıştı, ne de özgün bir dil kuramına öncülük etmeyi düşünüyordu. Bununla birlikte bir yandan arkadaşlarının, hatta kimi hocalarının soru ya da kışkırtmalarıyla kendisini neredeyse sürekli biçimde bu alana çekmek istemeleri, öbür yandan dili bir bildirişimsizlik ya da bildirişimi önleme aracı olarak tanımlamasının daha çok bir meydan okuma içgüdüsünden kaynaklanmasına karşın, şimdi hocalarını ve arkadaşlarını dinlerken, derslerde salık verilen karışık mı karışık kitapları okumaya çalışırken, unutulmaz dostunun yadsınması olanaksız bir gerçeğe parmak basmış olduğu sonucuna varması, bir başka yandan şu Saussure denilen adama tanrı gibi tapar görünen kimi hocaların annesinin kafasına daha ilkokulda yerleştirdiği şeyi, bilimin köke inmek olduğu ilkesini yatsır görünmeleri, Yunus'un düşüncesini bir başka deyişle kekemeliğin hakkını savunma nedenine yeni bir neden daha ekledi. Elinin altındaki değişik ansiklopedilerde Yunus'un bile hiç el sürmediği bir takım konuları da araştırmaya girişti. Bu arada Paris Dil Bilim Kurumu'nun daha 1866 yılında dilin kökenine ilişkin araştırmaları göz önüne almamayı tüzüğüne koyduğunu okuyunca bu adamlar toptan pusulayı şaşırmış diye söylendi. Ünlü kararı adamların altından kalkamayacakları işlere girişme korkularına yasallık kazandırma yolunda bir çaba olarak yorumladı. Son günlerde hep çevresinde dolaşan birkaç öğrenciye de aktardı gözlemini. Bununla birlikte işi bir kavgaya dönüştürmeyi usundan bile geçirmiyordu. Derslerde de pek öyle sesini yükseltmedi. Yalnız en fazla üç kez İngiliz dil bilgisi okutan genç hanım, Yusuf Aksu'nun görüşlerine ters düşer gibi görünen şeyler söyleyince, kaşlarını çatıp başını sallamaktan kendini alamadı. Daha sonra nicedir birlikte bir şeyler yiyelim diye dayatan kızlı erkekli bir arkadaş topluluğuna, bir öğle yemeğinde çok kısa olarak dilin nasıl yazıdan geldiğini, böylece insanlar arasındaki gerçek ve doğal bildirişimi nasıl önlediğini anlattı. Birkaç kez de İngilizcesi zayıf olan sınıf arkadaşlarına tüm kitaplarda bulunan kuralları, kimi sözcüklerin yazılışlarını gösterdi, kimilerini uygun tümceler içinde kullandı, kimilerinin yalnızca Türkçe karşılıklarını söyledi. Bu arada dünyanın tüm dillerinde gerçekte adılların adların yerini değil, adların adılların yerini tuttuğunu vurgulamayı da unutmadı. Böylece çok kısa bir sürede tüm fakültede İngilizceyi üniversite hocalarından, hatta İngilizlerden de iyi bilen öğrenci olarak tanındı. Sonra yavaş yavaş neredeyse kendiliğinden dünya dil biliminde Türkiye'nin sesini duyurmaya hazırlanan olağanüstü bir genç dil bilimci olarak ünlenmeye başladı. Ancak Yusuf Aksu ün karşısında da ünün sağlayabileceği yararlar karşısında da ilgisizdi. Biraz olağanüstü dilci ününün, biraz da kendisini fakülteye getirip götüren kocaman parıl parıl arabanın etkisiyle bir takım kızlar çevresinde dört dönüyordu, bu tür girişimler karşısında da soğuk davrandı. Yunus Aksu'nun ölümünden beri Mersinli Canan'ın günahını tüm türdeşlerine yükleyerek onlardan olabildiğince uzak durmaya çalışmaktaydı. Hem de dostunun ölümünün üzerinden epey bir süre geçmiş olmasına karşın, çok yakında ona kavuşacağı duygusu hep canlıydı içinde. Ölümün çok yakınlarda olduğunu, her an yakasına yapışmaya hazır durumda, çevresinde dönendiğini duyuyor, hatta arada bir, derste, yemekte ya da yatakta, ortada hiçbir neden yokken iyice yaklaştığını, artık ölmek üzere olduğunu sezinler gibi oluyor. "Tamam, Yunus beni yanına çağırıyor," diyerek bir an hiç korkmadan ama soluk da almadan kekelerken iki hece arasında donup kalmış gibi kanının bilek damarlarından boşalmasını bekliyordu. Kısacası Yusuf Aksu dünyada daha çok bir konuk gibi görüyordu kendini, yaşamdan bir beklediği yoktu. Bu nedenle öğrenimini bitirmesine bilemedim 1,5 yıl kalmışken, ölüm kendisi yerine önce Refika Hanım'ın, onun hemen arkasından da Enis Bey'in yakasına yapışınca bir daha fakülteye dönmedi. Artık kendisinden diploma bekleyen bir kimse kalmadığına göre, öğrenimini sürdürmenin bir anlamı kalmadığını düşünmekteydi. Buna neden olarak Enis Bey'in kendisine bıraktığı bir yığın taşınmaz, değişik ortaklık payları ve iş yerleriyle ilgilenmek zorunda kalmasını gösterenler de olmadı değil. Doğrusu ilgilendi de. Babasının yaşlı avukatı Münir Bey'in yardımıyla tüm ortaklık paylarını paraya dönüştürdü. Yalnız Enis Bey'e bağlı olan birkaç iş yerini, avukatının uyarılarını dinlemeden gülünç paralar karşılığında elden çıkardı. Buna karşılık satılmaları durumunda Yunus'tan ve Enis Bey'den bir şeyler gidecekmiş gibi taşınmazlara dokunulmasına izin vermedi. Aynı biçimde Maçka'daki evde de hiçbir değişiklik yapmadı. Tek koltuğun, tek sehpanın, hatta tek sigara tablasının yerini değiştirmediği gibi bir şeyler değişir korkusuyla evde hep ayaklarının ucuna basarak gidip geldi. Sessiz ve kımıltısız kaldığı oranda yitirdiklerine yaklaştığını, buna karşılık konuşup devindiği, yani kendi ağırlığını duyurduğu oranda onlardan uzaklaştığını sezinlediğinden olacak, izlerini silmemeye özen gösterdi. Buna bir değişiklik denilebilirse, evde yaptığı tek değişiklik annesiyle Enis Bey'in odasını erişilmez kılmak oldu. Enis Bey, Yunus'un evini nasıl kapattıysa o da öylece kapattı onların odasını, hiçbir şeye dokunulmasına, hatta yatağın yapılmasına bile izin vermeden, kapısını dikkatle kilitleyip anahtarını masasının gözündeki küçük kasaya sakladı. Kendisi de onların zamanındaki gibi yaşadı. Dışarıya çok az çıkmasına karşın her sabah sakalını özenle kazıdı, her akşam ve her sabah dişlerini fırçaladı, yemeklerini Enis Bey'in ve Refika Hanım'ın yaşadığı günlerdeki gibi gene büyük masada kendi yerinde yedi, salonun uzantısı durumunda olan kitaplıkta gene her zamanki yerine yerleşip ansiklopedilerini karıştırdı, yabancı radyoları dinledi, değişik dillerin dil bilgilerine daldı, kendi yatak odasında yatmayı hep sürdürdü. Ancak hem Enis Bey'e saygısından hem de onu orada bulamamanın acısına katlanamamaktan korktuğundan Yunus'un evine hiç çıkmadı. Çıkmak şöyle dursun, kapısının önünü kapatan dolaplara bile dokunmadı. Evde öteden beri çalışan uşaklardan, hizmetçilerden, aşçı kadından, kapıcı Vartan Efendi'den hiç yakınmadı. Uşakların ve hizmetçilerin çoğu yaşlıydı, kimileri öldü. Ölüm çok acı olduğu ve başka bir ölümü anımsattığı için Yusuf Aksu zorunlu olmadıkça yeni uşak almadı. Bu arada Cadillac'tan artık çok az yararlanmakla birlikte şoför Ahmet Efendi'nin aylığını hep ödedi. Yaşlı adam tıpkı eskisi gibi bir başka çağı düşündüren özel kılığı içinde hep bekledi aşağıda. Ama Yusuf Aksu'nun şaşmaz bir biçimde kendisine gereksinim duyduğu günler yalnızca bayram günleriydi. Yunus'un, Enis Bey'in ve Refika Hanım'ın yan yana sıralanmış mezarlarının başına dikilip uzun süre ama bir Fatiha bile okumadan öylece duruyordu. Neden sonra bacakları bedenini taşıyamayacak kadar yorulunca arabaya dönerek Ahmet Efendi'ye Edirne kapıya çekmesini söylüyor. Bu kez de Merkez Efendi de anneannesiyle teyzesinin mezarlarının başında dikiliyor. En sonunda bayağı uzun bir süre babasının mezarını arayan bir çocuk gibi mezarlar arasında dolaşarak taşlarının yazılarını okuyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse yalnızlığının ilk zamanlarında arada bir koca kadillakla dolaşmaya çıktığı da oldu. Ama nereye giderse gitsin, insanların sürekli üzerine dikilen şaşkın ve düşman bakışları onu hem ürküttü hem yaşamdan uzaklığını kesinledi. Gittikçe kalınlaştırdı kabuğunu. Oysa yaşamını biraz olsun renklendirme konusunda çözüm önerenler yok değildi. Örneğin babasının emektar avukatı Münir Bey bunlardan biriydi. İşlerinin yönetimini kendi yorgun omuzlarından alması için sürekli dil dökmekteydi. Ancak en kararlı ve en coşkulu görüneni annesinin çalıştığı okuldaki en yakın arkadaşı Sulhiye Hanım'dı. Sulhiye Hanım, Refika Hanım'ın Enis Bey'le evlenmesinden sonra da birkaç kez gelmişti Maçka'ya ama ölümünden sonra neredeyse her hafta gelmeye başladı. Her gelişinde Yusuf Aksu'yu karşısına alıp oturuyor. Onun için bir ikinci anne sayılabileceğini vurguladıktan sonra yaşamının yönetimi konusunda öğütlere girişiyordu. Başlıca öğüdü ise kolaylıkla kestirilebileceği gibi bir an önce doğru dürüst bir kız bulup evlenmesiydi. Böylece hem yalnızlıktan kurtulur, hem babasının adını yaşatır, hem de adamcağızın bıraktığı büyük servetin ileride devlete kalmasını önlerdi. Söylediğine göre bilgili, görgülü, namuslu, eli yüzü düzgün birkaç aday tanıyordu. İsterse kendisini onlarla görüştürebilir, bir tanışma dönemi geçirmelerini sağlayabilirdi. Ne var ki önerisini her yineleyişinde Yusuf Aksu saygılı ve kararlı bir biçimde şimdilik evlenmeyi düşünmediğini söyledi. Sulhiye Hanım da fazla üstelemedi. Bir süre gelip gitmelerini seyrekleştirdi, evlenme konusuna da hiç dokunmadı. Sonra bir gün yepyeni bir öneriyle geldi. Tanıdıklarından okumuş bir kız tıpkı kendisi gibi anasını ve babasını birbiri ardından yitirdikten sonra sözcüğün tam anlamıyla ortada kalmıştı. Ne bir gelir kaynağı vardı, ne oturacak bir odası. Ufak bir ücretle yanına alacak olursa kızcağız her işine bakar, evini düzene sokar, uşak ve hizmetçileri denetim altında tutardı. Yusuf Aksu kızcağızı böyle bir işte çalıştırmaktansa kendisine yardımda bulunmayı önerdi. Ancak Sulhiye Hanım burada olursa gözüm arkada kalmaz diye dayattı. Bu arada sanki bir ayrıcalık söz konusuymuş gibi ikide bir adı Necla'dır diye yineleyip durdu. Öyle çok yineledi ki Yusuf Aksu boyun eğmek zorunda kaldı. Ne var ki sıradan ve üstü başı dökülen bir hizmetçi kız beklerken güzel giyimli, alımlı çalımlı, ekonomiden politikaya, neden söz açılsa kendi yorumunu getiren, bu arada solculara atıp tutmak konusunda hiçbir fırsatı kaçırmayan, güvenli havasıyla insanı ezen bir hanım buldu karşısında. Elden geldiğince uzak durdu ondan, yanına gelip söyleşime girişmek istediği zamanlarda da işi başından aşkınmış gibi davrandı. Buna karşın aradan iki hafta geçmeden bir gece uykunun en tatlı yerinde çırılçıplak yatağında buldu onu. Pijamasının altını çıkarmış, üstünü de çıkarmaya çalışıyordu. Tepeden tırnağa titredi. "Ne oluyor, siz kimsiniz, nereden geldiniz?" diye sordu yüksek sesle. Kız parmağını dudaklarına bastırdı. "Yavaş, bütün evi uyandırmak mı istiyorsun?" dedi. Yusuf Aksu kiminle karşı karşıya olduğunu o zaman anladı. Hemen çıkıp gitmesini söyledi ona, istediği de buydu. Ama Necla oralı bile olmadı, kulağını dudaklarının arasına almaya çalıştı. "Sen sus, hiçbir şeye karışma," diye fısıldadı. "Sen öyle dur, bana bırak her şeyi." O da boyun eğdi sonunda, çırılçıplak kaldı. Kendisinden istendiği gibi hiçbir şeye karışmadan öylece durdu. Beklenmedik konuğunun bir yandan elleri, bir yandan dili ve dudaklarıyla bedeninin her yanını öpüp okşayışını dinledi. Karşılık vermedi, dudaklarını dudaklarına yapıştırmaya kalkmadıkça fazla bir tepki de göstermedi. İçinde tuhaf bir korku vardı. Yüreği de kötü çarpıyordu. Bu yüzden fazla bir haz duymuyordu. Ancak bu gittikçe hızlanan dokunuşlar çok da kötü gelmiyordu. En iyisi kızın kendisini karşılık vermeye zorlamaması ve artık hiç konuşmaması, kendisini neredeyse tüm varlığıyla devinimsiz bedenini okşamaya vermesiydi. "Tanrım, çok geç uyanıyorsun," diye söylendiğini duydu bir ara. Bir süre sonra da "ama hiç uyanmıyor da değilsin, işte uyanıverdin," dediğini, hemen arkasından da kendisi bacaklarını karnına doğru çekerken en sonunda kollarını gevşeterek "olamaz, boşalıverdi," diye inlediğini işitti. Yüzünü duvardan yana döndü. Ama kız yılmadı, eğilip yanağını öptü. "Sen sıkma canını, bunun yarını da var," diye fısıldadı kulağına. 7. ayrımın sonu. Sayfa 72.